Ayrım 24.
Paşa'nın İstanbul'a dönmesi için hükümetin yaptığı baskı kendisi Erzurum'a gidinceye kadar aynı şiddette devam etmiş ve bu konudaki yazışmalar, telgraf konuşmaları yol boyunca devam etmiştir. Amasya kararları ve bu kararların tamimi Anadolu İhtilali'nin en önemli dönemeç noktasıdır. 5. Erzurum Kongresi. Erzurum Kongresi uyandırdığı yankı ve sonuçları bakımından müdafaa hukuk kongrelerinin, Sivas Kongresi hariç, en önemlisidir. Bütün memleketi temsil etmediği halde mahalli de sayılamaz. Doğu Anadolu adına toplanan bir bölge kongresidir. Anadolu İhtilali açısından bakılınca Erzurum Kongresi'nin iki büyük özelliği vardır. Birincisi Mustafa Kemal Paşa'ya liderlik yolunu açması, ikincisi de Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin aynen benimsediği müdafaa-i hukuk prensiplerini ve teşkilat tüzüğünü hazırlamış olmasıdır. Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'da bulunduğu ilk bir ay içindeki faaliyeti ve çeşitli yerlerle yaptığı yazışmalar, Erzurum'a gitmek niyetinde olmadığını ve doğrudan doğruya Sivas'ta toplayacağı kongreye katılmak ve işe oradan başlamak istediğini göstermektedir. Vilayet-i Şarkiye Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti hakkında valiliklerden ve mutasarrıflıklardan aldığı bilgiler, Erzurum'dan başka bölgenin hiçbir yerinde güvenilir, yerleşmiş, köklü bir teşkilatın bulunmadığını ortaya koymuştur. Trabzon'da da güven verici bir izlenim edindiğini sanmıyoruz. Belki de Kazım Karabekir Paşa'nın dar görüşlülüğü yüzünden Erzurum'da kendisine bir takım pürüzler çıkacağını düşünmüştü. Bu kitabın liderler bölümünde belirtildiği üzere milli kurtuluş için Karabekir Paşa bir bölge hareketi düşünüyor, Mustafa Kemal Paşa ise memleketin ancak büyük ve şumullü bir teşebbüsle kurtulacağına inanıyordu. Eğer sonradan ortaya çıkan bazı olayların zoru olmasaydı, Mustafa Kemal Paşa Samsun ve Havza'da iken fazla önemsemediği Erzurum Kongresi'ne gidecek yerde Amasya'da veya Sivas'ta kalarak Sivas Kongresi'nin hazırlıkları ile meşgul olurdu. Kazım Karabekir Paşa da Mustafa Kemal Paşa'nın bu niyetini sezmişti. Hatıralarında doğru Erzurum'a gelmeyip bir süre Samsun bölgesinde kalmasını tenkit etmektedir. Fakat Mustafa Kemal Paşa, hükümetle olan ilişkisinin kritik bir safhaya gireceğini biliyor ve mutlaka Erzurum'da değil %100 güven duyacağı bir yerde olmak istiyordu. Kazım Karabekir Paşa'yı iyice yokladıktan sonra belki de Ankara'ya Ali Fuat Paşa'nın yanına gitmesi gerekecekti. Şüphesiz Ali Fuat Paşa'ya daha çok güvenebilirdi. Mustafa Kemal Paşa'yı Erzurum'a gitmeye sevk eden olaylar, Harbiye Nezareti tarafından 8 Haziran günü İstanbul'a geri çağrılmasıyla başlar. Paşa bu davete uyup İstanbul'a gitmeyecekti. Böylece pek yakın bir zamanda asi durumuna girecek, ya hükümet onu azledecek veya kendisi askerlikten ve görevden istifa etmek zorunda kalacaktı. Bu takdirde Kazım Karabekir Paşa'nın tutumu ne olabilirdi? Mustafa Kemal Paşa işte bunu öğrenmek istiyordu. 11 Haziran'da Kazım Karabekir Paşa'ya uzunca bir telgraf yazarak İstanbul'a çağrıldığını, çağrılış sebebini ve gitmemek kararını bildirdikten sonra telgrafın sonunda "Bu hususa dair kıymetdar mütalaa ve biraderiyelerine intizar eylerim" dedi. Gerçi 3 ay kadar önce İstanbul'da Kazım Paşa, kol ordusunun ve kendisinin Mustafa Kemal Paşa'nın emrinde olduğunu söylemişti. Ama değişen ve daha da değişecek olan şartlar karşısında Karabekir Paşa bu kararda duracak mıydı? Nitekim kendi hatıraları Karabekir Paşa'nın yeni durumda bir tereddüt geçirdiği hissini vermektedir. Karabekir Paşa'nın bol belgeli hatıraları, yazışmaların günlerini, telgraf şebekesinin muntazam işlediğini, aldığı birçok telgrafa günü gününe cevap verdiğini, telgrafların yerine gününde ulaştığını göstermektedir. Fakat Mustafa Kemal Paşa'nın yukarıda söz edilen ve cevap bekleyen en önemli telgrafına ancak 5 gün sonra 16 Haziran'da cevap vermiştir. Karabekir Paşa'nın telgrafının ilk cümlesi şöyledir: "Geç gelen emri devletlerine cevapta geciktim." Bunun bir mazeret cümlesi olduğu açıkça anlaşılıyor. Kendisi de bunun farkında olduğu için hatıralarının bu telgrafla ilgili kısmında "Kemal Paşa ile en mühim şifreler bazen 5-6 gün gecikerek vilayetlerden bile bazen geçerek elimize geliyordu" diyor. Dipnot: Kazım Karabekir, İstiklal Harbimiz, sayfa 49. Gecikerek de olsa Kazım Karabekir Paşa kararını bildirmişti. "Zat-ı samileri, yüksek şahsınız, lüzum görüldüğü zaman bölgeme teşrif ederlerse minnettar olurum." Hükümet İstanbul'a dönmesi için Mustafa Kemal Paşa'yı sıkıştırıyordu. Kazım Karabekir Paşa'nın tutumu belli olmuştu. Artık Erzurum'a gitmek ve yakında toplanacak olan kongreye katılmak gerekiyordu. Dahiliye Nezareti'nin 28 Haziran tarihli bir genelgesinde görevine son verildiği bildirilmiş olmasına rağmen Mustafa Kemal Paşa Erzurum'a ordu müfettişi, padişahın fahri yaveri sıfatlarına haiz olduğu halde gelmişti. Mustafa Kemal Paşa'nın askerlikten ayrılması. Mustafa Kemal Paşa'ya yapılan karşılama töreni hoşa gidecek kadar güzeldi. Fakat paşanın hükümete karşı durumu birkaç günden beri tamamen sarsılmış bulunuyordu. İpler kopacak kadar gerilmişti. Anadolu'ya ayak bastığından bu yana rahat rahat kullandığı yetkiler, taşıdığı memuriyet ünvanıyla beraber son günlerini yaşıyordu. İstanbul'a dönmesi için hükümetin Harbiye Nezareti kanalıyla yapmakta olduğu baskıya artık sarayda karışmıştı. 2 Temmuz günü Erzincan'dayken saray mabeyin başkatibinden aldığı telgrafta padişah kendisine 2 ay hava değişimi alarak istediğin bir şehir veya kasabada istirahat et diyordu. Aynı günün gecesi Tercan'da Harbiye Nazırı'nın bir telgrafı eline geçti. Yeni Harbiye Nazırı Ferit Paşa'nın adeta yalvaran bir ifadeyle kaleme aldığı telgrafın bilhassa son cümleleri Asi Paşa'yı yola getirmek için kullanılan yeni metodu göstermektedir. Samimi takdirkarınız olup elimden gelecek her arzularının gerçekleştirilmesine çalışılacağı yüksek şahsiyetlerinin yanında müsellem olmak lazım gelen acizleri, bu dilekleri hem resmi hem de özel yapıyorum. Ve işte o hususiyete dayanarak söyleyeceğim ki vereceğiniz çabuk ve olumlu cevap yalnız hakkımdaki güven ve sevginize değil, aynı zamanda başbakanlığım için ümit ettiğim başarıya da temel teşkil edecektir. Ellerinizden ve Cevat'ın gözlerinden öperim. Dipnot: Başyaver Cevat Abbas. İstanbul'un baskısı 5 Temmuz'da şiddetlendi. Hava değişimi oluyordu. 10 Temmuz'da toplanması kararlaştırılan Erzurum Kongresi için henüz pek az delege gelmişti. Bu yüzden kongrenin belli günde açılması mümkün değildi, geri bırakıldı. Birçok vilayetlerde Sivas Kongresi'ne katılacak delegelerin tespiti yapılamıyor ve gereken ilgi gösterilmiyordu. Mustafa Kemal Paşa bu can sıkıcı meselelerle uğraşırken Amasya kararlarına katılan kumandanlar arasında çözülme işaretleri baş göstermişti. Kumanda hiçbir surette bırakılmayacak iken 2. Ordu Müfettişi Cemal Paşa izinli olarak Konya'dan İstanbul'a gitmişti. Anadolu'daki en büyük rütbeli kumandanın bu hareketi diğerlerine kötü bir örnekti. Mustafa Kemal Paşa bundan son derece endişe duymuştu. Kumandanlarını uyarmak için 7 Temmuz'da umumi bir tebligatta bulundu. Kumandanın hangi şartlar altında bir başkasına terk edilebileceğini, Amasya kararlarında olduğu gibi tekrarladıktan başka orduya ve sivil memurlara şu görevleri ve direktifleri verdi: İstiklalimizi muhafaza uğrunda teşekkül etmiş ve ortaya çıkmış olan milli kuvvetler her türlü müdahale ve tecavüzden uzaktır. Devlet ve millet kaderi üzerinde milli irade amil ve hakimdir. Ordu bu milli iradeye bağlı ve onun hizmetindedir. Bütün mülkiye memurları müdafaa hukuku milliye ve reddi ilhak cemiyetlerinin ordu gibi meşru yardımcılarıdır. Müdafaa hukuku milliye ve reddi ilhak cemiyetlerinin ve teşebbüslerinin zaaf ve dağılmasına sebep olacak herhangi bir tesir ve müdahaleyi ordu kesinlikle engelleyecektir. Hükümet herhangi bir kıta ve milli veya askeri teşkilatımızı kaldırmak için emir verirse kabul ve tatbik edilmeyecektir. Mustafa Kemal Paşa'nın bu tebligatının ertesi günü 8 Temmuz'da hükümetin kararı gereğince Harbiye Nezaretinden orduya şu emir veriliyordu: Her ne ad ile olursa olsun hususi bir takım teşkilat kurulmasına ve halktan bu uğurda mali ve bedeni isteklerde bulunulmasına mülki ve askeri makamlarca asla meydan verilmemesi ve müteşebbisleri hakkında şiddetli kovuşturma yapılması Bakanlar Kurulu kararı ile tamim olunur. Hükümetin ve Mustafa Kemal Paşa'nın kararları ve tamimleri çatışma halindeydi. Paşa'nın yalnız yukarıdaki tebligatı vazifesine son verilmesi için yeterli bir sebepti. Saraydan zaten bir davet telgrafı almış bulunuyordu. İstanbul'un sabrı tükenmiş olacak ki buna cevap beklemeden 8-9 Temmuz gecesi şu telgrafı verdiler: Yüksek memurluklarına durum nedeniyle son verilmiş olduğundan hemen gecikmeden İstanbul'a dönmeleri Padişah Hazretleri iradesi gereğidir efendim. Serkâdibi Şehriyari Ali Fuat. Böylece gerilen ip kopmuş oluyordu. Harbiye Nezaretinin İstanbul'a dönmesi için ilk emri 8 Haziran tarihlidir. Demek ki Mustafa Kemal Paşa ancak bir ay zaman kazanabilmişti. Bu bir ayın muhasebesi kazanılan vaktin boşuna harcanmayıp çok iyi kullanıldığını göstermektedir. Şimdi en güzel jesti yapmanın sırasıydı. Aynı gece telgraf başında Harbiye Nezaretine ve Saray Başkatipliği vasıtasıyla da padişaha askerlikten de istifa ettiğini bildirdi. Vaziyeti orduya ve bütün millete bildirmek fakat bunun ters etkilerini de hesaba katmak gerekiyordu. İstanbul nasıl olsa her tarafa tamim ederek başlangıç halindeki ihtilale indirdiği darbeyi duyuracaktı. Mustafa Kemal Paşa yalnız olmadığını gösterebilirse rütbe ve memuriyetinden ayrılmakla sarsılması beklenilen nüfus ve tesirini kısmen kurtarabileceğini düşündü. Sabık Bahriye Nazırı Rauf Bey'in imzasını taşıyan bir beyanname o gün için bu hususu sağlayabilecek en etkili çareydi. 9 Temmuz'da 3. Ordu Kurmay Başkanlığı Mustafa Kemal Paşa ile Bahriye Nazırı Rauf Bey'in vedaname ve beyannamelerini vatanın en ücra köşelerinde bütün vatan evladına aynen tebliğ temennisiyle tamim etti. Dipnot: Bu vedaname ve beyanname için bakınız Harp Tarihi Vesikaları Dergisi sayı 2 vesika 37. Hükümet Mustafa Kemal Paşa ile beraber bazı arkadaşlarını da tasfiye etmeyi ihmal etmemişti. 3. Kolordu Kumandanı Refet Bey'in yerine bir İngiliz gemisiyle Albay Selahattin Bey gönderilmişti. Refet Bey hem hükümetiyle çatışmayı istemediğinden hem de Selahattin Bey'e güvendiğinden kumandayı derhal teslim etti. Bu arada Samsun Mutasarrıfı Hamit Bey, dipnot, Refet Bey'in arkadaşı ve Mustafa Kemal Paşa'nın çok güvendiği bir idareciydi, Samsun Mutasarrıflığına Mustafa Kemal Paşa'nın teşebbüsüyle tayin edilmişti. Görevinden uzaklaştırıldı. Bu kritik günlerde Mustafa Kemal Paşa'yı oldukça üzgün ve telaşlı görmekteyiz. Bilhassa Refet Paşa'nın kumandanlığı terk etmesi aralarında birçok yazışmaya sebep olmuştu. Refet Paşa, telgraflarında endişeyi gerektirecek bir takım laflar ediyordu. Şahsım hakkında hiçbir endişem olmadığını artık anlamışsınızdır diyor ve bazı belirsiz ifadelerden sonra Mustafa Kemal Paşa'ya şu soruyu soruyordu: Alman barışı ve doğudaki sükunet, vaziyetin gelişmesini beklerken bizim de tedbirli bulunmaklığımızı icap ettirmiyor mu? Sanki işin başından beri Mustafa Kemal Paşa ile beraber değilmiş gibi bir telgrafında da yalnız, kararsız ve programsız hareketlerle maksadı ihlal edeceğiz. Ya ihtiyatkar olalım veyahut hemen işi açığa vuralım. Fakat ikisinden birini yapalım tavsiyesinde bulunuyordu. Halbuki program vardı, kararsız olan kendisiydi ve ihtilal açığa vurulmuştu. Mustafa Kemal Paşa'nın askerlikten ayrılması suretiyle Anadolu ihtilali en önemli imtihanını veriyordu. 15. Kolordu Kumandanı Kazım Karabekir Paşa, ben ve kolordum emrindeyiz demişti. 20. Kolordu Kumandanı Ali Fuat Paşa, Ankara'dan gönderdiği bir telgrafta Mustafa Kemal Paşa'nın kutsal askerlik mesleğinden ayrılmasının doğurduğu üzüntüyü belirttikten sonra kendilerinin de gerektiğinde aynı şeyi yapacaklarını ve sonuna kadar beraber olduklarını bildiriyordu. 3. Kolordu Kumandanlığı görevine yeni başlamış olan Albay Selahattin Bey'in durumu henüz pek aydınlığa çıkmamıştı. Konya'da 2. Ordu Müfettiş Vekili ve 12. Kolordu Kumandanı olarak bulunan Albay Selahattin Bey, dipnot, 3. ve 12. Kolordu Kumandanlarının adı Selahattin'dir. Biri Çolak Selahattin diye anılır. Ordu Müfettişliği kıtaatı namına üzüntüsünü bildiriyor ve başarı dileğinde bulunuyor, Mustafa Kemal Paşa'nın muhterem ellerinden öptüğünü bildiriyordu. Harp tarihi vesikaları arasında aslını gördüğümüz bu telgrafın müsveddesinde ve bu konuda söz ve fiilen yardımda bulunacağımızı arz ve kıvanç duyarak ifade ederim efendim cümlesi çizilmiştir. Öyle anlaşılıyor ki Albay Selahattin Bey bu cümleyi ve daha buna benzer çizilmiş bazı tabirleri fazla cömertlik saymıştır. Vatanseverliğinden şüphe etmiyoruz. Fakat cesareti ve idraki Mustafa Kemal Paşa'yı sonuna kadar takip etmeye yetmediği için o da Cemal Paşa gibi Allah'a ısmarladık bile demeden İstanbul'daki yeni vazifesine başlamak üzere Konya'dan ayrılmıştır. Diyarbakır'daki 12. Kolordu Kumandanı Albay Cevdet Bey'in ihtilale hiç yatkınlığı yoktu. Mustafa Kemal Paşa'nın bilhassa askerlikten ayrıldıktan sonra verdiği emirleri yapıp yapmamakta kararsızdı. Mustafa Kemal Paşa ile Dahiliye Nezaretinden gelen emir ve talimatın birbirini tutmadığını belirterek Harbiye Nezaretinden nasıl hareket edeceğini soruyordu. Mustafa Kemal Paşa'nın askerlikten ayrılmasını takip eden günlerde her bakımdan endişe verici olaylar doluydu. Dipnot: Hükümet Mustafa Kemal Paşa ile Rauf Bey'i tevkif ettirmek istemiş fakat Kazım Karabekir Paşa bu husustaki emri reddederek yapmamıştır. Sadrazam Damat Ferit Paşa barış konferansı için gittiği Paris'ten yeni dönmüştü. Kendisinin memlekette bulunmadığı 1,5 ay içindeki olayları öğrenince yayınladığı bir tamimde Anadolu'yu saran ihtilacı hareketler için teessüflerini bildiriyor ve toplanacak Milli Kongre'nin önlenmesini ihtar ediyordu. Sivas Kongresi'ne delege seçmekteki güçlükleri bu tamim bir kat daha artırmış oldu. Mustafa Kemal Paşa, kolordu kumandanları aracılığıyla her vilayet ile teker teker meşgul oluyor ve delegelerin bir an önce tespit edilmesini sağlamaya çalışıyordu. Beri taraftan Erzurum Kongresi hazırlıkları da tamamlanmıştı. Fakat Doğu illerinden gelen delegeler bu kongrenin açılmasına yetecek sayıyı bulmamıştı. 10 Temmuz'da toplanamayan kongre nihayet yeni delegelerin gelmesiyle ancak 23 Temmuz'da çalışmaya başlayacaktı. Mustafa Kemal Paşa halk lideri oluyor. Mustafa Kemal Paşa askerlikten ayrıldıktan sonra Erzurum Kongresi'ne daha çok önem vermeye başlamıştı. Evvela ben mutlaka kongreye dahil olmalı ve onu idare etmeliydim. Çünkü zaman geçirmeksizin milli iradenin faaliyete geçirilmesi ve milletin bizzat fiilen ve silahlı olarak tedbirler almaya başlamasını sağlamak gereğine inanıyordum. Bu esaslı noktaları takdir ve tespit ettirebilmek için kongrede aydınlatma ve uyarma ve bizzat idare suretiyle çalışmamı lüzumlu görüyordum, diyordu. Dipnot, Nutuk, Cilt 1, sayfa 69. Erzurum müdafaa hukukçularının gösterdiği anlayış sayesinde Mustafa Kemal Paşa kolaylıkla kongre delegesi ve başkanı oldu. Dipnot, Cevat Dursunoğlu'nun Milli Mücadelede Erzurum adlı kitabında bu hususta geniş açıklama var. Kongreye kolaylıkla girdiği halde Mustafa Kemal Paşa'nın kongre tarafından seçilecek heyeti temsiliyeye dahil olup olmaması ve heyeti temsiliye başkanlığı arkadaşlar arasında bile üzerinde durulan en önemli bir konu haline gelmişti. Bazı kimseler Mustafa Kemal Paşa'nın bu kadar önde görünmesini mahzurlu buluyorlardı. Halbuki Mustafa Kemal Paşa'nın heyeti temsili üyeliğine ve bu heyetin başkanlığına seçilmesi onu liderliğe götürecek yolun ilk dönemeç noktasıydı. Bu bakımdan mutlaka bir dönemecin aşılması gerekti. Mustafa Kemal Paşa bu konuda şöyle demektedir. Gerçi benim açıkça ortaya atılmamda ve bütün milli ve askeri harekatın başına geçmemde şüphesiz sakınca vardı. Fakat o sakınca başarısızlık halinde herkesten önce ve herkesten çok en büyük azaba düşürülmekten başka bir şey olabilir miydi? Halbuki bütün vatanın ve koskoca bir milletin hayat ve ölümü söz konusu olurken vatanperverim diyenlerin kendi akıbetlerini düşünmesine yer var mıdır? Mustafa Kemal Paşa heyeti temsiliyeye seçilmesindeki mahsuru bu sözleriyle yalnız kendi açısından ele almış oluyordu. Halbuki onun heyeti temsiliyeye ve bilhassa heyeti temsiliye başkanlığına seçilmesine taraftar olmayanlar bir başarısızlık halinde Mustafa Kemal Paşa'nın akıbetini değil, hükümetin gazabını üzerine çekmiş bir kimsenin başta görülmesinden milli hareketin uğrayacağı zararları düşünüyorlardı. Kongrenin devam ettiği sırada 5 Ağustos akşamı Mustafa Kemal Paşa en yakın arkadaşları ile bir grup toplantısı yaptı. Arkadaşlarının kesin kanaatini öğrenmek istiyordu. Herkesin bu husustaki fikrini düşünmeksizin ve biri bitirip biri başlamak üzere yazmasını söyledi. Bir tabaka sarı kağıt üzerine herkes düşüncesini yazdı. Ortaya çıkan netice şuydu. Dipnot, Cevat Dursunoğlu, Milli Mücadelede Erzurum, sayfa 101-103. Mustafa Kemal Paşa Hazretleri hedef teşkil ettiği için heyeti temsiliyeye girmemesi, eğer kongre üyeleri ekseriyetle seçilmesini istekli ve taraftarsalar, mutlaka kabul ile reddolunmaması, Rauf Beyefendi heyeti temsiliyeye girerek dahili düzeni elinde tutması ve dağılmak tehlikesine karşı bulunması, herhalde bu noktada adı geçene fedakarlık düşer ve bu suretle heyeti temsiliyede cereyan edecek bilgi ve kararlara heyetimizce vakıf bulunulması ve yabancıların müracaatına karşı söz sahibi ve belli bir kimsenin görünmesi. Kazım Dirik, 5 Ağustos 335. 1. Heyeti temsiliye vilayetlerin ve bağımsız sancakların seçeceği zevat olmalıdır. Ancak bu suretle milli bir kuvvet gösterilebilir. 2. Mustafa Kemal Paşa Hazretleri, Rauf Beyefendi gibi şahsiyetlerin girmesi milli teşkilatın ve hareketin bu gibi zevat tarafından yapıldığı hissini vermekten başka bir zararı olmaz. Hüsrev, Gerede. Heyeti temsiliyeyi teşkil edecek zevat bu ismin icap ettireceği işler ve hususları tedbir için lazım gelen vasıflara sahip ise o halde Mustafa Kemal Paşa Hazretleri ile Rauf Beyefendi'nin girmesine lüzum görmem. Fakat aksi takdirde yapılmak istenilen gaye altüst olacağından herhalde Paşa Hazretleri ile Rauf Beyefendi'nin girmesini lazım değil elzem çok gerekli bulurum. Mazhar, Kansu. Heyeti temsiliye buradaki kongre üyeleri tarafından seçilmeyip, vilayet veya bağımsız sancaklar heyeti merkeziyeleri tarafından seçilmelidir. Vilayetler ikişer, bağımsız sancaklar birer kişi seçmelidir. Heyeti temsiliyeye Mustafa Kemal Paşa Hazretleri ile Rauf Beyefendi'nin dahil olunması fikri aleyhinde olduğumu arz etmiştim. Ancak mazbut ve muktedir adamların seçilemeyeceği düşüncesine dayanarak, Rauf Beyefendi'nin ve hatta Süreyya Beyefendi'nin dahil olmasına uygun görmekteyim. Mustafa Kemal Paşa Hazretleri Sivas Kongresi'nin neticesine kadar serbest bir halde bulunmalıdır. İbrahim Tali Öngören. Mustafa Kemal Paşa ile Rauf Bey'in heyeti temsiliyede bulunmasında lüzum ve menfaat vardır. Bulunmadıkları takdirde hiçbir kıymeti haiz olmayacak olan heyeti temsiliyeden bir hizmet ve menfaat beklenemez. Meydana gelen bu birlik derhal çözülecek, kuvvet dağılacak. Paşa ile Rauf Bey hayrette bulundukları takdirde gerek şahıslarına gerek bu cemiyette vuku bulacak taarruzlar daha kolay defedilir. Kongrenin genel arzusu da adı geçenlerin herhalde heyeti temsiliyeye dahil olmaları yönündedir. 5 Ağustos 1335, 11.30 sonra İbrahim Süreyya Yiğit. Mustafa Kemal Paşa ise kendisinin dahil olmayacağı bir heyeti temsiliyenin tasarlanan işleri yapabileceğine inanmıyordu. Millet, memleket, siyaset ve ordu idareleriyle hiçbir alaka ve münasebetleri ve bu hususta liyakatleri görülmemiş ve tecrübe edilmemiş gelişigüzel kişilerden teşekkül edecek herhangi bir heyeti temsiliyeye söz konusu olan vaziyet ve vazife bırakılabilir miydi? Dipnot, nutuk, cilt, sayfa 70. Erzurum Kongresi. Kongre 23 Temmuz günü açıldı. O zamanın idari taksimatına göre Doğu Anadolu, Erzurum, Trabzon, Van, Bitlis, Elaziz, Diyarbakır ve Mardin vilayetlerinden müteşekkildi. Bu 7 vilayetten başka Sivas da kongrede temsil edilecekti. Elaziz, Mardin ve Diyarbakır delegelerini valiler Erzurum'a gelmekten alıkoymuşlardı. Bu suretle Erzurum Kongresi 5 vilayetin katılması ile ve 54 delege ile açıldı. Bitlis 3, Erzurum 23, Sivas 10, Trabzon 16, Van 2 delege ile temsil ediliyorlardı. Delegelerin meslekleri itibariyle tasnifi şöyledir. 17 çiftçi ve tüccar eşraftan, 5 emekli subay, 4 emekli memur, 5 öğretmen, 4 gazeteci, 5 hukukçu, dava vekili, avukat, 2 mühendis, 1 doktor, 6 din adamı, hoca, müftü, şeyh, 3 eski mebus, 1 kumandan, Mustafa Kemal Paşa, 1 eski nazır, Rauf Bey. Erzurum Kongresi'nin 14 gün sürmesi delegelerin işi değeri kadar ciddiye aldıklarını göstermektedir. Kongre, vatanın parçalanmak ve yok olmak tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu kabul etmiş ve şu sonuca ve kararlara varmıştır. A. Milli iradeye dayanmayan hükümetler bu tehlikeye çare olamazlar. Bu hükümetler ihtimal ki daha ağır ve hazmedilemeyecek kararlara da boyun eğeceklerdir. B. Milletlerin kendi kaderlerini bizzat tayin ettiği bu tarihi çağda hükümetin de milli iradeye tabi olması lazımdır. Onun için hükümet Milli Meclisi hemen toplantıya çağırmalıdır. C. Doğu Anadolu mukaddesatını kendi kendine muhafaza ve müdafaa etmek zorundadır. Yabancı kuvvetlerin baskısı altında hükümet eden bir heyetin icabında Doğu Anadolu'yu feda edebileceğini düşünerek bu takdirde takip edilecek yol kongrece şu şekilde tespit edilmiştir. Terk ve ihmal olunduğu anlaşıldığı halde mukaddes hilafet ve Osmanlı saltanatıyla olan bağlılığımızı muhafaza ve temin etmek ve vatanımızı Rum ve Ermeni ayakları altında çiğnetmemek üzere derhal Doğu Anadolu'da geçici bir idare teşekkül edecektir. Geriye başka bir ihtimal daha kalıyordu. Osmanlı hükümetinin inhilal etmesi. Kongrenin buna karşı kararı diğer vilayetlerle işbirliği yaparak vatanı kurtarmak fakat bu mümkün olamazsa Doğu Anadolu'yu münferiden müdafaya devam etmekti. Zaten Doğu vilayetleri, Trabzon vilayeti ve Canik sancağı Osmanlı camiasının bölünmez birer parçası olarak kabul ve ilan ediliyordu. Bu bölgenin Rumluk ve Ermenilik iddialarına karşı maddi manevi bütün vasıtalarla müdafası kararlaştırılmıştı. Hatta İtilaf devletlerinin bu husustaki teşebbüslerinin de reddedileceği ve alınan kararda tereddüt gösterilmeyeceği açıkça belirtilmiş bulunuyordu. İşgal altında bulunup iradelerini kullanmayan ve serbestçe gösteremeyen mahallelerdeki dindaşlarımızı bu zorlayıcı şartlar kalkıncaya kadar mazur göreceğiz. Kongrece alınan ve milli vicdana uygun olan kararlar ve esaslar aleyhinde sözle, kalemle, fiille herhangi bir şahıs veya kuvvet tarafından kötü açıklamalar ve telkinlerde bulunulduğu takdirde bu gibi davranışlar bütün manasıyla millet ve vatana hiyanet ve cinayet sayılacaktır. Kongre Doğu Anadolu için tehlikeli bir çözülmeye ve karışıklığa sebep olacağı düşüncesiyle halkın muhaceretini de yasak etmiştir. Heyeti temsiliye tarafından bildirilmedikçe muhaceret yasaktır. Türk halkı böylece yerinde tutulmak istenirken Hristiyan unsurlara bir takım yeni imtiyazlar verilmesinin de kabul olunamayacağı ifade edilmiştir. Fakat onlara karşı gerekli teminat gösterilmiş, can, mal ve ırz dokunulmazlığı kongrenin umumi kanaati olarak belirtilmiştir. Kongrenin tespit ve ilan ettiği esaslardan biri de harbin galibi batılı büyük devletlerle kurulacak ilişkileri ifade eden kısımdır. Evvela Mondros Mütarekesi'nin imzalandığı tarihteki Türk sınırının tanınması isteniyordu. Dipnot, Misak-ı Milli Hudutları diye anılmaktadır. Sonra da bu sınırlar içinde tam istiklal şart koşuluyordu. Milliyet esaslarına saygılı ve Türkiye'ye karşı istila arzusu beslemeyen herhangi bir devletin teknik, ekonomik ve endüstri sahalarında yapacağı yardımın memnuniyetle kabul edileceğini belirten kongre, en geniş anlamıyla Türk milletinin iyi niyetlerini ifade etmiştir. Kongre, Vilayet-i Şarkiye Müdafaa Hukuku Milli Cemiyeti'nin adını Şarkiye Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti olarak değiştirmiş ve bu isim Sivas Kongresi'ne kadar kullanılmıştır.